بسم الله الرحمن الرحيم. Tamam, şimdi yani konumuz neydi? Yani bu dersleri niye yapıyoruz? Aslında bizim böyle bir konumuz yoktu biliyorsunuz. Ama böyle bir nazile vakamızda var olduğu için, mevcut olduğu için işte bu meseleyi inceleme zorunda kaldık. O da neydi? Birincisi, yani bizim birinci konumuz ne? Yani Heyet-i Tahrir-i Şam'ın bölgeye Türk askerini sokmuş olması. Yani bu manada Türkiye ile bir anlaşma yapmış olması ve bu anlaşma gereğince de Türk askerlerinin, yani anlaşmanın şartları artık nasıl ise ona göre askerleri İdlib bölgesine yerleştirmek, bunda gözlem noktaları olarak yani bölgede nizama karşı şu anda kaç, 12 nokta mı oldu? 12 noktaya yerleştirdiler. Şimdi son derslerde buraya varmak için epeyce bazı başka konular temhidi olarak işledik. Bu alan kaçıncı? 6. ders mi?
6.
Değil mi? 6. ders. Gördüğünüz, yani bu mesele öyle kolay bir mesele değil. Yani epeyce söz isteyen ve başka konularıyla doğrudan alakası olan mesele, her mesele böyledir. Yani fıkıhta hiçbir mesele bağımsız, mücerret, yani kendi, yani müstakil değildir. Daima bir surette başka konularla ilişkisi vardır. Bazı konular daha çok, bazıları daha az, ama daima yani bir bütün olarak meseleye bakma mecburiyetindesin. Yani neticeye varabilmen için. Ve gördüğünüz, yani bu meselede epeyce bir teferruata ve tafsilata ihtiyaç duyan bir mesele. O zaman işte görüyorsun ki, yani bazı kardeşlerin bu tür meselelere ne kadar basit yaklaştıklarına ve hiçbir, yani aslen meselenin, yani ön şartlarını oluşturmadan, yani o konuda bir şey konuşabilmek için ön şartları oluşturmadan nasıl neticeye vardıklarını ve neticeye vardıklarında da ister böyle ister şöyle olsun fark etmez, yani hem kendilerine hem de çevrelerine zulmettiklerini görüyorsun. Ha, şimdi bu meselede biz artık neticeye varacağız. Yani o bütün o temhidlerden sonra neticeye varacağız. Tabi bu neticeye varırken bazı noktaları belirlemek lazım. Tabi birincisi nedir? Bizim bu konuda bir taassubumuz yok. Ha. Yani biz bu konuda taraf tutan birileri değiliz. Maalesef sahada bir taassup, biliyorsunuz, hakim. İnsanlar böyle bilmiyor. Yani artık tabiatlarında da aslında böyle bir şey yok. Yani tabiatta bir kutuplaşma var. Evet, yani insanlar tabiatında bir insanın etrafında toplanmak insanın tabiatında vardır. Ama bu iki kutupta olması, bu aslında insan tabiatına aykırı, muhalif. Ama maalesef yani işte hastalık çok yaygın olduğu için insanlar bu kutuplaşmayı hep tercih ediyorlar. Maalesef sahada da böyle bir taassup hakim, biliyorsunuz. Dolayısıyla o taassubun neticesi olarak bu meselelerde o taassup içerisinde değerlendiriliyor. Yani insaf ile, adalet ile meseleye bakılmıyor. Ha, bizim bu dersi yapmamızın sebebi, yani bu düşmüş olan nazileyi insaf ile, adalet ile, yani neyse durum, vaka neyse, onu şer'i ölçülere arz ederek şer'i ölçüler burada nasıl bir netice gerektiriyor? Hakikaten nasıl bir netice var oluyor, onu belirlemek, onu beyan etmek. Yoksa bir cemaati haklı çıkarmak veyahut da diğer bir cemaati haksız çıkarmak vesaire, böyle bir gayemiz yok. Tamam, yani bu mesele taassup içinde değil, tamamıyla şer'i ölçüler dahilinde bakmaya çalışacağız. Zaten onun içinde bütün o temhitleri yaptık. Ha. Ki yani onun altyapısı da hazır olsun. Sonra ikinci önemli bir mesele nedir? Yani onu da itiraf ediyoruz. Biz bu konuda yani detaylı, böyle teferruatlı bilgilere sahip değiliz. Yani o da bir itiraf ettiğimiz bir şey. Yani biz o Türkiye ile yapılmış olan anlaşmanın, yani maddeleri nedir? Hangi şartlar üzerinde ittifak ettiler veyahut da yani o muahede umumen yani nasıl cereyan etti vesaire, onu bilmiyoruz. Yani biz o meclise dahil değiliz. Dolayısıyla yani bizzat nasıl cereyan etti onun, ona vakıf değiliz. Ha, kardeşlerden umum, yani kardeşlerden bazı oturduğumuz zaman bazı bilgiler aldık. Lakin özel benim şahsen yani bu mesele üzerinde özel bir görüşmem olmadı. Ha, onu da söylüyorum. Yani özellikle yani bu mesele için gidip bu konuda hakiki yani yakini ha bilgi sağlayabilecek, verebilecek olan birileriyle görüşmedim. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız işin gerçeği yani yakın mesafeden, yani burada olma hasebiyle elbette ve yani vakanın içinde olma hasebiyle biz yakındayız. Lakin yine o yakınlık içerisinde bir uzak bir noktadan meseleyi yine değerlendiriyoruz. Ha. Yakın mesafedeyiz. Yani dışarıda olanlar, yani Suriye sahasının dışında olanlardan elbette çok daha yakınız. Yani bizzat vakanın içerisinde ve doğrudan görüyoruz olup bitenleri ve dediğim gibi bazı yani fırsatlarda da bazı kardeşlerle görüştük, bazı ayrıntıları yani öğrendik. Ama bilhusus yani bu mesele için ben şahsen yani ehil olayan, bu konuda cevap vermeye salih olacak olan birisiyle görüşmedim. Dolayısıyla yine biz bir nevi yani yine bir mesafeden meseleye bakıyoruz. Gördüğümüz kadar yani el muhim. Yani biz yine meseleyi nasıl değerlendiriyoruz? Görebildiğimiz kadar. Ha, görebildiğimiz kadar. Bu da önemli bir mesele. Sonra yani üçüncü bir husus da nedir? Biz bu dersleri olanları, yani olanları derken yani Türk askerini Suriye sahasına kabul etmeyi doğrulamak için veyahut da savunmak için veyahut da met etmek için yapmıyoruz. Yani bu olan olay zaten yani o zaten şer'anda böyle bir şey caiz değil. Asli itibariyle kafir ve biz Türk devletini ve Türk askerini murtet kabul ediyoruz. Murtetleri yani İslam'ın en azından güç nispetinde hakim olduğu bir bölgeye, yani İslam beldesine daha yani sokmayı, hatta onların askeri noktalar vermeyi, elbette yani bu daha evvelki derslerde ispat ettiğimiz racih olan, sahih olan yani istianenin caiz olmadığını ispat ettik zaten. Dolayısıyla elbette yani biz bunu methetme, övme manasında bu işi, bu dersi işlemiyoruz. Ama bir şey var oldu, bir hadise, bir nazile var oldu. Yani bu nazileye nasıl bakmamız lazım? Yani dersin şeysi o, gayesi o. Şunu da tabii söylemek lazım yani sona varmadan evvel. Elbette şu vaziyette bulunduğumuz halin bir evveli var, bir öncesi var yani. Elbette bu hale gelmemizin sebebi bundan önce yapılmış olan hatalardır. Bu da açık. Ve bu hatalar bazı cemaatler daha çok yani hatalar oldu. Bazı cemaatlerin daha az hataları oldu. Ama umumen sahada bütün cemaatlerin yani bir yönden hatası oldu yani. Yani bütün bu hataların yani şu anda içinde bulunduğumuz hal nedir? O senelerce yapılmış olan ve belki çok esasi yani cihadın ilk dönemlerinde yapılmış olan çok esasi hataların ve onun akabinde devam eden hataların ve bu zamana kadar gelen ve bu zamana kadar yapılan ve hala yapılan hataların neticesi yani. Yani şu anda bulunduğumuz vaziyet. Ve bu hatalar sadece yani sadece heyetin hataları değil, diğer cemaatlerin de hataları çok. Yani umumen sahada bütün cihat cemaatleri hataları olmuştur ve bu hatalar neticesi ya içinde bulunduğumuz hal. Dolayısıyla yani bütün bunları belirledikten sonra, söyledikten sonra bizim şahsen benim kanaatim yani bu meselede. O beraber baktık, inceledik. Yani bunu hem meseleyi inceleme babından hem de yani siz yani bu meselede istifade edesiniz diye ayrıntılı, ki ayrıntılı da yani çok ayrıntılı da yapmadık işin gerçeği. Yani birçok yani birçok değil bütün meselelerde aslında ben size sadece işin neticesini verdim. Yoksa biz mesela yani bütün o muhtelif konularda delilleri incelemedik. Delillerin yani vurut yollarını incelemedik. Delillerin o vurut yolundaki ihtilaflarını incelemedik. Delillerin delaletlerindeki yani delaletlerini incelemedik. İhtilafları da incelemedik. Yani biz o meselelere hiç girmedik. Yani sadece o farklı muhtelif konularda ben size sadece neticeleri getirdim. Yoksa biz aslen yani şu konuda Hani o da bir gaye. Aslen şu dersleri bu şekilde yapmamın sebeplerinin birisi de o. Yani bu nazil meseleler kardeşler. Bu nazil meseleler hakikaten çok, yani çok zor meseleler. Yani senin nazil bir meseleye yani el atmak için, nazil bir mesele görüş sahibi olabilmen için senin çok ciddi manada ilmi bir altyapıya sahip olman lazım. Tamam, zaten nazil mesele nedir? Nazil mesele?
Kur'an'da
açık bir nasıl? Ne ya nazil, nazil mesele aslen, ya nazil meselede konuşmak nedir? İçtihattır. İçtihattır yani. Tamam, içtihattır. Ve niye o nazil meselede içtihat ediyorsun? Çünkü
asıl bir delil yok.
Asıl delil yok. Nas yok.
Nas yok.
Zaten yani burada sen aslen, yani bir Müslüman olarak burada hemen durman lazım, korkman lazım yani. Yani sen şimdi bu ne demek yani? Sen nas olmayan bir mesele içtihat ediyorsun. Ne demek? Yani sen içtihadını, yani o içtihat ediyorsun ne demek? Yani sen meseleyi bir hükme bağlayacaksın. Diyeceksin ki bu caizdir, bu hatta caiz değildir. Helaldir, haramdır diyeceksin. Yani sen şimdi şer'i bir hüküm vereceksin. Şer'i hüküm de kime mahsustur, kime aittir?
Şariye.
Allah Azze ve Celle aittir yani. Yani sen şimdi Allah'ın Azze ve Celle'in hükmü beyan etmediği bir meselede, beyan et ne manada? Yani açık nas. Açık nas ile beyan etmediği bir meselede sen şimdi ne diyorsun? Hükmü beyan ediyorsun. Yani o hükmü Allah Azze ve Celle ona nispet ediyorsun. Yani sen şimdi biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki yani şu meselede Allah Subhanahu ve Teala'nın iradesi şöyledir. Anladın mı? Bu çok çetin bir iş yani. Yani bu çok tehlikeli bir mesele. Eğer sen hakikaten o konuda yani Allah'ın Azze ve Celle'nin iradesine isabet etme ihtimali yok ise, yani senin yani aletler itibariyle, o zaman akıllıysan o zaman bu işe hiç yaklaşmaman lazım yani. Onun için hüküm nedir? Ya hep tekrar söylüyorum. Ya yani bu bahiste yani eğer sen yani sen bilir kişi değilsen o zaman senin hükmün nedir? Sana fitav
sorması mukallef.
Ayva. O zaman sen ne bilir kişiye sormanla mükellefsin. Ya bilir kişiye sormakla mükellefsin. Yoksa sen kendin bu mesele yani özellikle bir de hiçbir ilmi altyapı olmadan bu meselelerde hani konuşmak, ondan sonra tartışmak, hatta o tartışma neticesinde karşı tarafı tefsik etmek veyahut da hatta tekfir etmek ve karşı tarafı yani çok ciddi suçlamalarla itham etmek, hatta insanları yani bu şekilde yani bu cehaletle yani harekete geçirmek, ayaklandırmak, birilerine karşı yani saf haline getirmek, ondan sonra yani bunlar çok büyük cerimeler ha. Çok büyük cerime, bu fesat yani. Fesat. Bundan insan Allah yani insan Allah'tan korkması lazım. Bu meselede hakikaten yani dikkatli olmak lazım. Ama neticede yani sahaya düşmüş. Yani nazil bir mesele dedik yani nazil aslen nedir? Aslen yani lugaten nedir? Yani ya musibettir yani beladır. Yani tamam. Nazile aslen yani lugaten musibet beladır. Yani aynı nasıl bir musibet belayı sen görmezlikten gelemezsin. Yani diyemezsin yani ya tamam böyle bir yani kader. Yani sen mesela yani Allah korusun bir yaralandın veyahut da belki onu bir musibet olarak görmeyeceksin. O ahirette senin için şahitlik edecek ama bir kaza yaptın Allah korusun. Kaza neticesinde yani ayağın kırıldı veyahut da kolun kırıldı veyahut da neyse artık. Şimdi bu musibet diyebilir misin ki yani tamam boş ver işte oldu geçti gitti bitti demen mümkün müdür? Diyemezsin çünkü yani o ayağın kırılmış. Sen artık o kırılmış olan ayak ile yaşama mecburiyetindesin. Yani onun tedavi süreci kalkmayacaksın. İşte o bütün ona bağlı olan bütün o sıkıntı meşakkat hali. Yani öylesine görmezlikten gelemezsin. Senin şimdi o haliyle bir temasın olma mecburiyetindesin yani. Aynı bunun gibi nazile de bu. Yani nazile bu vaka düştü sahamıza. Yapacak bir şey yok yani. Biz de yani istesek de istemesek de yani bu hadiseyle bir şekilde bir temasımız olma mecburiyetinde. Dolayısıyla yani biz bu meseleye giriştik. Yoksa aslen yani özellikle ben şahsen güncel meselelerden Yani gücüm yettiği kadar uzak durmaya çalışıyorum. Yani ne manada? Yani bu şekilde açıklamalar, dersler vesaire aslında yapmıyorum ha. Ancak bu artık cidden zorunlu oldu. O zaman yani bu işlere girişiyoruz. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kılsın. Ha şimdi o zaman bu meselede de şahsen yani bütün bu delilleri ve şer'i ölçüleri vesaire inceledikten sonra yine dediğim gibi yani meseleyi doğrulamak ya da savunmak veyahut da met etmek yani manasına değil. Ama heyetin, ben şahsen öyle görüyorum, Heyet-i Tahrir-i Şam'ın yani yaptığı amelde başka bir çaresi yoktu. Tamam yani böyle davranma mecburiyetindeydi yani. O zaman ne yani zarureten böyle bir şeyi kabul etti. Zarureten. Çünkü asıl olan ne? Yani bu bahiste asıl olan ne? Haramlıktır. Yani aslen bu caiz değil. Aslen yani kendi iradesiyle ihtiyaren yani. Ha? Kendi ihtiyarı ile böyle bir şey yapmış olsaydı o zaman bu ne olurdu? Bu haram bir iş yapmış olurdu. En azından yani. Ha ondan sonra bunun üzerine yani o daha önceki söylemiş yani yer severek işte benimseyerek, ikrar ederek vesaire meseleler olsa hatta o küfür mahalline girerdi. Ama biz biliyoruz ki Heyet-i Tahrir-i Şam bunu isteyerek yapmadı. Yani burada bir ihtiyar yok. Burada ne var? Bir ittirar var yani. Zaruret. Zarureten böyle bir şeye ikdam etti. Yani zarureten böyle bir şeye girişti. Başka bir çaresi yoktu yani. Başka bir seçeneği yoktu. O zaman burada hangi kaideye devreye giriyor? Hangi kaide? Ed-darurâtu tubihul mahzurât. Ed-darurâtu tubihul mahzurât. Bu kaide devreye giriyor. Ve elbette şimdi belki bazıları diyecekler ki yani bu kaide delil midir? Elbette kaide delil değildir. Ha. Yani kaide delil olmaz. Çünkü kaide nas değildir. Yani masum değildir. Kaide nedir? Ulema. Yani böyle bir kaideyi belirlemişler. Lakin kaide neye dayanıyor? Evet, naslara dayanıyor. Yani kaide niye kaide olmuş? Çünkü ulema istikra etmişler, bakmışlar naslara ve o naslarda belirli bir hüküm sürekli tekrar etmiş. Ha, değişik naslarda, değişik mahallerde, değişik mevzularda hep aynı hükmü görmüşler. Dolayısıyla o hep tekrar ettiği için onu kaideleştirmişler. O kural olmuş artık. Ha, İslam şeriatında zaruret ne diyor? Haramı mubah kılıyor. Mesela ayva. Bu bahiste yani delaleti en am olan ayet. Ama yani inneme harramallahu aleykumul meytete ve'd-deme ve'l-lahme'l khinzir ve ma uhilla bihi li gayrillah. Sonra ne femen turra. Ayva. Yani inneme harrama Allah azze ve celle orada yani şeyle hasrıyla bunları size haram kıldı diyor. Sonra ne femen turra. Ama kim zorunlu hallerde zarureten yani bunlardan birisini yapma mecburiyetine kalırsa mutlak surette mi? Yani şari mutlak mı bu cevaz veriyor? Yok. Yine mukayyet nasıl? Gayra bâgin ve la adin. O zaman yani aşırı olmama, haddi aşmama ve haksızlık etmeme şartıyla fela ifme aleyhi. Bak fela ifme aleyhi. Yani ifm günahı ne diyor? Allah azze ve celle mutlak nefy ediyor. Yani hiçbir günah yoktur ona. Halbuki inneme harrama aleykum. Yani aslında haram kılınmış, asli itibari haramdır. Lakin femen turra, kim zaruret haline düşerse, işte onun için o fela ifme aleyhi, ona artık günah yoktur. Ve günahı mutlak surette nefy ediyor. Lakin şey değil yani o zaruret mutlak değil, sen istediğin gibi değil. Mukayyet, gayre bâgin ve la adil. Ve başka bir ayette nasıl geçiyor? Gayre mutecanifin li ifm. Ha, günaha meyletmeden. Yani haddini aşmayacaksın. Yani işte oradan mesela ulema hangi kaideyi çıkarmış? Ed-daruratu tukadderu bi kaderiha. Yani o mahallin zaruret mahallin dışına çıkmama şartıyla. Yani sen o bir zarurete düşmüşsün. O zarurette ve geçen derste bunu işledik. Yani sen niye o zaruret haline düşüyorsun? Çünkü eğer o haramı işlemesen
başka daha büyük bir mefsede.
Hayır, o zaman yok. O zaman şeriatın aslen aslen korumak istediği irade ettiği o maksatlardan birisine muhalif düşüyor. Yani o bozulacak. Onu koruyabilmek için ne diyorsun? Aslen haram olan bir şeye ikdam ediyorsun. Başka yani çaresiz. Çaresizlikten ha. Yani ya canını kaybedeceksin ki sen canını korumakla mükellefsin veyahut da mı o haram olan içeceği içeceksin. Ne diyorsun? Haram olan içeceği içmeyi tercih ediyorsun ki canını koruyabilesin. Canını koruyabilesin. Veyahut da işte dediğim gibi ikrah davret babı yani ayrı bir mesele de onun için onu misale getirmeyin. Onu inşallah yani başka bir vesileyle işleriz. Çünkü o da çok mühim bir mesele. Yani hangi mesele? Yani zarureten küfür işlemek caiz mi? Zaruretten ötürü küfür konuşmak ya da küfür yapmak caiz mi? Bahsi ha. Yani küfür işlemek de zaruretten midir? Yoksa küfür işlemek sadece ikrah halinde mi caiz olur? İkrah ve zaruret aynı mıdır yoksa arada fark var mıdır? Ayrı bir bahis. O da yani çok söz istiyor. Dolayısıyla onu bir vesileyle inşallah onu da bir işlemeye çalışırız. Amel muhim yani bizim şimdi bizim bahsimizde yani burada bir zaruret var. Zaruret var. O zaruretten ötürü aslen haram olan bir şey yani Türk askerlerini bölgeye sokmak aslen haram. Lakin o zaruretten ötürü ne diyorsun o haram olanı yapıyorsun ki daha önemli olan ha olmasın. Bir şeyi muhafaza etmek için. Yani bu başka bir tabirle sen ne diyorsun? Yani racih olan bir maslahatı ha, muhafaza etmek için ya da elde etmek için ne diyorsun? O mercuh olanı işliyorsun. Mercuh olan şüphesiz Türk askerinin bölgeye girmesi. Ama Türk askerinin bölgeye girmemesi ne demek olacaktı? Savaş manasına gelecekti. Savaş da yani ne manaya gelecekti? Savaş yani bu bölgenin düşme manasına gelecekti. Yani büyük ihtimalle. Yani zanne galip ile bölge düşecekti yani. Ki beşer yakini bilgiyle mükellef yani mükellef değildir. Zanne galip ile mükelleftir. Biz yani işin nereye kesin surette nereye varacağını biz onu bilemeyiz. Ama sebeplere nazarında baktığın zaman o iş nereye doğru gidecek, netice ne olacak onu onunla mükellefiz. Ha şimdi yani bu iki seçenek ha bu iki seçenek vardı. Yani Türk askeri ya bölgeye savaşarak girecekti veyahut da Türk askeriyle yani Türkiye ile bir şekilde anlaşacaktın. Bir şekilde derken yani elbette zaruretin zabıtları var, ölçüleri, şartları var. Onları da geçen derste işledik. Ama şimdi belki şöyle mesela şöyle itiraz eden şöyle itiraz edebilir. Diyebilir ki yani savaş pekala kafire karşı özellikle murtide karşı savaş bir mefsedet mi? Mefsedet mi? Murtide karşı savaş mefsedet midir? Yok. Yani Allah'ın azze ve celle emrettiği bir şey nasıl mefsedet olabilir? Allah subhanahu ve teala kafirlere karşı umumen ve hususen yani murtidlere karşı savaşmayı emretmiştir. Hatta Ebu Bekir radıyallahu anhu yani o zaman Resulullah'ın vefatından sonra asli kafirlere karşı değil de murtidlere karşı savaşmıştır ilk olarak. Elbette önceliklidir yani bunda ulema arasında ihtilaf yok. O zaman emredilmiş özellikle yani evleviyet ile emredilmiş olan bir şey nasıl mefsedet olacak? Hani anladınız değil mi? Çünkü şimdi biz bu ikisini şey ettiğimiz zaman yani iki mefsedet vardı dersek bir mefsedet ne? Türk askerinin bölgesine girmesi. Bu bir mefsedet. Yani anlaşmalı. Diğer mefsedet diyoruz ki savaş olacaktı. Yani ya savaş olacaktı veyahut da Türk askeri bölgeye girecekti. Şimdi itiraz eden diyebilir ki yani murtetlere karşı savaş nerede mefsedettir? Bilakis maslahattır. Çünkü şari emretmiştir. Doğru mu böyle bir söz? Sizce? Doğru. Ya bu söz böyle doğru. Lakin ne zaman maslahat olur? Yani sen murtetlere, kafirlere karşı savaşma ne zaman maslahattır? Eğer evet, gücün yetiyorsa. Tamam yani gücün yetiyorsa ve sen zannı galip ile o düşmana karşı yani galip gelmeyi sen yani kanaat getirmişsen o zaman maslahattır yani. O zaman üzerine vaciptir. Yani sen bu savaşa girmen, böyle bir savaştan geri durman sana caiz değildir. Girmen lazım. Ama eğer sen şimdi istizaf halindeysen, sen mustazafsın yani. Ki heyet şüphesiz mustazaflardan yani. Tamam. Velev ki bazıları kendilerini devlet görse, hükümet görse de yani heyet çevrelerinde. Heyet devlet dediğin, hükümet dediğin. Yani burada bu bölgede hakim bir konumda olan cemaat değil. Ha evet, yani umumen yani bölgedeki cihat sancağını taşıyan kimdir? Heyettir. Yani herkes burada bütün cemaatler yani bütün derken yani o zaten muhalif olanı fasılları kastetmiyorum. Ama umumen burada yani özellikle muhacir gruplar hepsi nedir? Hepsi heyete tabidir bir şekilde. Bir taraf hariç. Bir taraf hariç ama o tarafın haricinde olan bütün mecmualar küçük büyük olsun hepsi yani heyetin sancağı altında savaşıyorlar. Dolayısıyla umumen bölgede elbette yani cihat sancağı ve hatta yani o cihat o sancağın dışında kalan o diğer tarafta onlar da yine aslen yani bir şekilde yine heyetin yani sancağı altında değiller. Lakin yani heyetin sancağının tasarrufunun etkisinden de çıkamıyorlar. Öyle diyeyim. Yani heyetin sancağı yani cihat olarak yani cihadının ve cihat siyasetinin ve bölgedeki yani idari bazı faaliyetlerinin etkisinin dışına da çıkamıyorlar. Tamam öyle diyelim. Yani umumen dediğin zaman o zaman yani sahada yani egemenliğe, tamam devlet olmaya, temkin sahibi olmaya en yakın hangi cemaattir? Heyettir yani. Onda yani şüphe yok. Temkine en yakın. Lakin temkin sahibi değil. Onu da nereden anlıyoruz? Yani vakada olan herkes bunun farkında. Yani teye, yani cemaatlere sözünü geçiremiyor. Halka da sözünü geçiremiyor. Yani ne dedik? Yani egemen olmak, temkin sahibi olmak ne demek? Evet yani o beldede sen bulunduğun bölgedeki ahaliye egemen olmak. Ahali de iki kısımdır. Kimdir? Yani bir bölgenin ehli, ahalisi iki kısımdır. Yani halk, avam ve
savaşçılar.
Ve havas. Yani yani has olan kısım yani idareciler, yönetleyen nasıl ne manı idareciler? Yani bölgede bazı bölgelerde güç sahipleri, güç yani odakları, kabile reisleri veyahut da aşiret reisleri veyahut da işte bazı zengin adamlar, fikir sahibi olanlar, bazı bölgelerde alim, ulema mesela şey diyor, bazı bölgelerde işte bir cemaatin yani savaş ağası. Yani bu ha yani bunlar yani havas. Bir de avam. Yani halk normal. Sen şimdi bu iki kısma hakim olduğun zaman yani bu iki kısımda sana itaat ettiği zaman, seni desteklediği zaman sen o zaman o bölgede mütemekkin olursun. Ama eğer bu yok ise yani bu yani umumen ahaliden, havasından ve avamından eğer destek alamazsan sen o bölgede mütemekkin değilsin. Ha o desteği ya o halkın kendi iradesiyle alırsın. O zaman zaten yani o hakiki güçtür. Yani o halkın desteğiyle egemen olman o hakikaten egemen olmaktır. Ama şeriat tegallubende hakim olmanı kabul etmiştir. Bunu kabul etmiştir. Zarureten ama onu da söyleyelim. Yoksa aslen şeriatın irade ettiği o değildir. Yani birisinin gelip de zor kullanarak galip gelmesini aslen şeriat murad etmiyor ve doğrulamıyor. Ama zorunlu olarak, niçin zorunlu olarak? Çünkü bir idarenin varlığı daimi idaresizlikten iyidir. Tamam ya, idarenin olması, yani bir yerde bir tarafın egemen olması, o tarafta egemenin olmasını, yani o bölge egemenin olmasından daima iyidir. Çünkü bir yerde eğer bir hakim olmadığı zaman, o zaman orada ne olacak? Fevda olacak. Kargaşa, herkes istediği gibi hareket edecek. O da yani bütün faydaları, bütün işte şu anda yaşadığımız bak, yani bizim yani bu hale gelmemizin sebeplerinin birisi bu bölgedeki o yani herkes istediği gibi hareket etmesi. Yani bir başın olmayışı, yani bir hakim bir tarafın olmayışı. Ama işte bak yakın tarihte, en yani çok yakın tarih Zengi Savaşı'nda, mesela Zengi'ye karşı savaşta. Zengi Savaşı yani bana göre vacip bir savaş idi. Zengi'ye karşı savaş. Umumen sahada bütün cemaatler üzerinde. Bu sadece heyete değil. Yani orada hedef sadece heyet değildi. Aslen heyet bütün yani cihat cemaatleriydi. Ve bütün cihat cemaatlerine o savaşa yani iştirak etmek gerekliydi. Ama görüyoruz ki birçok cemaat mesela bu savaşa katılmadı. Girmedi yani. Hatta heyetin içerisi, yani heyetin kendi bünyesinde olan birçok ketibe, hatta ekser, yani ekser, hatta ekser katılmadı. E şimdi bak o zaman nasıl yani? Yani şimdi bir cemaat, yani heyet savaşa kalktı, savaşmak için kalktı ama kendi bünyesinde olanlar dahi itaat etmediler. Bırak yani diğer fasılları. E şimdi o zaman nasıl diyebilirsin ki yani temkin heyette? Değil. Tamam. Değil. O zaman şimdi yani sen eğer yani temkin sahibi değilsen o zaman nesin? Mustazafsın. Yani sen acizsin. E şimdi acizlik halinde, acizlik halinde senden çok daha güçlü olan, askeri olarak çok daha, yani çok daha büyük imkanlara sahip olan, artı kendi içinden de destek alamayacağın, çünkü o zamanlar yani biz buradayız. Yani o günler yaşadık. Türkiye'nin şu sınırlara dayandığı o günlerde kimse savaşmak istemiyordu. Hiçbir cemaat, yani hiçbir cemaat savaşma taraftarı değildi yani. Ha, zorunlu olarak evet yani girecekse savaşacağız, yani karşı koyma mecburiyetindeyiz. Herkes o şeydeydi ama yani bu savaşı eğer başka bir şekilde halledebilirsek o zaman o şekilde halledelim. Yoksa savaşa girmeyelim. Çünkü herkes onun farkındaydı yani bu savaş bölgenin çok yüksek ihtimalle bölgenin düşmesine sebebiyet verecek. Dolayısıyla yani o seçenek, hani o savaş seçeneği bir mefsedet idi. Tamam mı? Yani o bir maslahat değildi. O zaman iki mefsedet vardı burada. Bir mefsedet Türkiye'nin girmesi, yani anlaşmalı. Yine yani heyetin gücü nispetinde heyetin kontrolü altında. Yani yine şartlı vesaire. Türkiye'nin bir girişini, yani kontrollü bir girişini sağlamak mefsedeti vardı. Bir de Türkiye'nin savaşarak girme mefsedeti vardı. Şimdi bu iki mefsedet arasında yani ittifaken, bunda hiçbir akıl sahibi buna itiraz etmez. Büyük olan mefsedet neydi? Türkiye karşı savaşmak yani. Çünkü bir yani bir yani hem Türkiye yani büyük bir şey, yani düşman itibariyle büyük bir ordu. Ha karşı koyamaz mıydık? Allah'ın izniyle karşı koyardık. Tamam, mesele o değil yani. Ama senin büyük ordulara karşı koyabilmen için silahtan ziyade neye ihtiyacın var?
İmana.
Evet, güçlü bir kalbe. İman ile dolu olan bir kalbe ihtiyacın var yani. Ama bak şu anda yani o zamanda Türkiye'ye savaşacak olan adamlar şu anda hepsi Türkiye'ye kaçıyor. Hani böyle en çok sesleri, en çok çıkan adamlar, niye böyle bir şey oldu, niye böyle yapıldı, işte şöyle bölge satıldı, cihadı bitirdiler vesaire vesaire diye, yani en sesleri en yüksek çıkanlar hepsi soluğu Türkiye'de buluyorlar yani nedense. E şimdi böyle adamlara nasıl savaşacaktı? Yani rahat oldukları zaman güçlü savaşçı olan ama dara düştükleri zaman hemen bir şekilde kaçma yollarına başvuran adamlarla nasıl Türkiye gibi düşmanlara karşı savaşacaksın? Yoksa bu ümmet Türkiye'den çok daha güçlü olan ordulara karşı da savaştı ve her bir orduyu Allah'ın izniyle kahrettiler. Yani mesele o değil. Daha mesele o değil ama yani sen niyetini kendini bilmen lazım, kendini tanıman lazım. Dolayısıyla iki tane el muhim yani. Bizim şimdi konumuz yani fıkhi bir mesele. Hamasi şeylere girmeyelim de. Yani fıkhi olarak burada iki tane mefsedet var. İşin gerçeği o. Ha şimdi o zaman burada büyük bir mefsedi tayin edebilirsen ve hafif olan ve büyük mefsedi, yani daha büyüğü ve daha az olan mefsedi tayin edebildiğin zaman o zaman burada hangi kayda devreye girer?
Mefsedeten
adıma dararan birtikabı ahafihime. O zaman sen ne etme mecburiyetindesin? Hafif olan zararı büyük olan zararıyla, yani o büyük olan zararı hafif olanı kula yani yaparak halletmeye, çözmeye çalışman gerek. Tamam, bak zaten kaide, bak dikkat edin yani. O ne ru'ye? Ru'ye yani çözmeye çalışacaksın, halletmeye çalışacaksın. Onu o şekilde gidermeye çalışacaksın. Ha def edebilecek misin? Yani zaten def etme mümkün değil. Zaten o küçük mefsedet, o büyük mefsedin içindeki ikisi de mefsedet. Tamam, ikisi de mefsedet yani. Sen şimdi zaten sen eğer biri maslahat, biri mefsedet olsa zaten sen maslahatı kullanarak mefsedi def edeceksin. Lakin ikisi de mefsedet, ikisi de zarar, ikisi de kötü. Tamam, ikisi de kötü. Sen sadece ne diyorsun? Sen kötülükte daha az olan, Zararı daha az olan, yani mefsedet olarak daha az olanı tercih ediyorsun. Yani sen mefsedeti umumen, yani mutlak surette tamamıyla def edebildin mi? Hayır. Mefsedet mevcut. Tamam, mefsedet mevcut. O kötülük mevcut yani. Ama sen ne diyorsun? Hafif olanı tercih ediyorsun, büyük olanı, büyük olana düşmemek için. Ha, büyük olan düşmemek için. Ve böyle davran, pekala şimdi diyebilirsin ya, pekala bu caiz mi o zaman? Yani biz şimdi bile bile bir harama giriyoruz. Yani bu mefsedet. Yani bile bile haram işlemek caiz midir? Aslen caiz değildir. Ancak ne halde caiz olur? Zaruret halinde. Mubaşiretul haram la tecuzu illa fedallid darura. İlla li darura. Zaruret için ancak haram işlemek mubah olur. Onun dışında sen haram işlemen sana asla caiz değil. Yani ihtiyaren haram işlemek sana caiz mi?
Değil.
İttiraren sana caiz mi?
Caiz.
O zaman ne ittirar hali var? Zaruret halinde haramı işlemek sana caiz olur. E şimdi iki tane haram var. Bir haramı sen tercih ettin. Çünkü dedin ki burada zaruret var, yani zarureten ben bu mefsedeti, yani bu mefsede bağlı olan haramı işlemem gerekiyor. Yani o haramı işlemem gerekiyor ki o hafif olan mefsedeti benden uzaklaştırabileyim. Tamam? Yani afon. O büyük olan mefsedeti kendimden uzaklaştırabilmek için ben bu küçük olan mefsedeti işleme mecburiyetindeyim. Yani ona bağlı olan haramı işleme mecburiyetindeyim ki o büyük mefsedeti kendimden uzaklaştırabileyim. O zaman sen zaten ne ettin? Yani zarureten orada o haramı işledin. Peki ya şimdi o büyük mefsedet, o daha büyük bir haram idi. Yani o aslında, yani o mefsedette ziyade, yani haramlıkta bir ziyade. Peki sen hafif olanla o zaten zaruret halinde onu ikdam ettin. O zaman o ziyade olan harama girişmen, yapman caiz olur mu? Caiz olmaz. Dolayısıyla sen netme mecburiyetindesin. Hafif olanı tercih etme mecburiyetindesin yani. Hatta bunda vacip. Ha, sen bu senin ihtiyarına kalmış bir mesele değil. İki tane mefsedet varsa o zaman sen netme mecburiyetindesin. Hafif olan mefsedeti tercih etme mecburiyetindesin. Bu senin üzerine vacip olan. Çünkü ancak ne? Zaruret halinde haramı işlemek sana caizdir. Anladınız? Tamam. Dolayısıyla yani netme, yani öyle de böyle de heye o adımı atma mecburiyetindeydi. Ha? Çünkü onun tek seçeneği neydi? Savaşa girmek. Ha, savaşa girmek de bizim için yani gerçek bir seçenek değildi. Yani işin gerçeği o. Gerçekçi bir seçenek değildi. Sebepleri var ama sebepleri burada söylemeyeceğim. Çünkü kaydediyoruz ve o sebepleri herkes duymaması gerekiyor. Tamam, sahada olanlar o sebepleri biliyor veyahut da bilmesi gerekenleri biliyor veyahut da bilmek isteyenlere de ağızdan söyleriz. Ama herkese söylemeyiz yani. Yani sebepler vardı. Ve o sebepler de yani savaşın gerçekçi olmadığını destekliyordu. Dolayısıyla yani işin gerçeği heyetin yani bu durumda başka bir adım atma seçeneği yoktu yani. İnsaf bunu gerektiriyor. Her insaf sahibi ve her yani adaleti kaim tutmayı kendisine yani menheç edinmiş, yol edinmiş olan herkes buna itiraz etmez. Burada heyetin başka bir çaresi yoktu yani. O zaman yani ne? Asli itibariyle yani bir işin başına çevirirsek asli itibariyle bu yapılan davranış caiz midir?
Hayır.
Değildir. Ama bu istisnai vakada, bu nazilede zarureten
caizdir.
Yani diyoruz ki yani burada heyetin yapacağı başka bir şey yoktu. Dolayısıyla heyeti bundan ötürü tefsik etmek veyahut da hatta bundan ötürü tekfir etmek, yani Türkiye'ye uşaklık yapmakla itham etmek veyahut da Türkiye'nin dostu olduğu, Türkiye'nin artık yani uzantısı oldu vesaire vesaire gibi ithamlar, bunlar zulümdür. Ha. Bu zulüm yani. Tamam, ama tabii ki aynı zamanda yani şuna da yani şunu da söylemek lazım. Vaziyet çok tehlikeli yani. Yani onu da hafife almamak lazım. Yani yapılmış olan bu iş tehlikeli bir iş. Hatta çok tehlikeli. Neticede sen ne ettin? Sen yani murtet bir orduyu, yani o murtet ordunun bazı cüzlerini sen bölgeye girmelerine izin verdin ve bunlar da burada askeri noktalar tesis ettiler, inşa ettiler. Ha bunlar şu anda hala heyetin kontrolü altında. Ha ben o zaruret zabıtlarına girmiyorum. Onda hani onlar geçen derste işledik. Ama bu zaruretin yani geçerli olması için gerekli olan hani bu şartlar vesaire, bu zabıtlar geçen derste işledik. Bunlar yani o büyük çapta hepsi mevcut. Ha büyük çapta hepsi mevcut. Sadece yani nerede bir sıkıntı var? Ayvay, yani Türkiye'nin hani ulema öyle bir İbn Hazm rahimehullah'ın sözünde hatırlıyorsunuz. O öyle bir şart getiriyor ki çok önemli bir şart yani. Senin istianede bulunduğun o kafir taraf elbette yani Müslümanlara eziyet etmemesi lazım. Tabii şimdi bu doğrudan senin muktedir olduğun alanda olduğu zaman, o zaman hatta bu yani bu yani rükün mahiyetinde bir şart değerlendirebilirsin. Yani mesela şöyle olsa, yani Türkiye bölgeye girip bölgedeki askeri noktalarında mesela çıkıp ondan sonra mesela mücahitleri yakalasa, hacizler kursa, hacizlerde teftiş etse, sonra kendi aradığı belki bazı adamları orada alsa, esir etse, sonra Türkiye'ye götürse vesaire, yani bu manada bir şey olsa, mesela bir anlaşma olsa, o zaman dersin ki yani bu böyle bu şey değil. Bu caiz değil. Yani bu zaruret haline girmez. Bu hatta yani bu konuda istihaneyi yani haram, en azından haram, hatta bunu yani durumuna göre yani farklı yani hükümlere kadar götürebilirsin. Eğer böyle bir durum olsa. Ama şimdi tabii heyetin yani hani Türkiye'nin peki ya Müslümanlara zulmetmiyor mu, eziyet etmiyor mu? Ediyor yani. Kendi ülkesinde özellikle çok eziyet ediyor. Sonra başka ülkelerde de, Somali'de mesela biliyoruz, askeri faaliyetleri var. Afganistan'da askeri faaliyetleri var. Yani bizzat yani orada mücahitlere karşı yani vesaire askeri hareketleri var. Dolayısıyla yani başka sahalarda, yani bu bizim sahanın dışında, hatta en yakın işte hemen komşu Türkiye'de eziyetleri var. Ha şimdi tabii heyet belki diyebilir ki benim ona kudretim yok, yani ben ona nasıl mani olacağım? Yani ben ona engel olabilecek kudretli değilim. Ben zaten acizim. Dolayısıyla ben yani böyle bir şey, zaten acizliğimden ben böyle bir şey kabul ettim. Dolayısıyla yani bu konuda ben o zararı, o eziyeti kendi muktedir olduğum yani şeyde, bölgede ben o eziyeti def ederim. Ha onun için mesela hep heyetin yani hep şey ettiği, altını çizdiği, hani muhacirler bizim şeyimizdir. Kırmızı çizgimizdir diyorlar ya. Hakikaten bugüne kadar biz yani heyetin yani muhacirlere karşı bir ihanetini veyahut da bir yani bir kalleşliğini veyahut da bir zulmünü görmedik. Tamam. Dolayısıyla yani o alanda benim gücüm yettiğim kadar diyor, ben yani mücahitleri umumen korurum. Ama onun dışındakine benim gücüm yetmiyor diye buna cevap verebilir. Ama onun dışında umumen yani bütün zaruretin geçerli olması için yani zabıtlar, ölçüler yani mevcut. Öyle diyelim. Mevcut. Ama yine dediğim gibi yani çok tehlikeli bir vaziyetteyiz. Yani kardeşler çok uyanık olması lazım. Çok dikkatli davranması lazım. Her bir meseleyi kendi zatında araştırması lazım. Maslahatı, mefsedi değerlendirmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin yani hakim geldiği bölgelerde ne yaptığını da müşahede ediyoruz. Yani bunun herkesin müşahede ettiği emsali var yani. Bir Elbap'ta bak, Elbap bölgesinin ne yapıyor, Cırablus'ta ne yapıyor. Hakim olduğu bölgelerde yani nasıl bir yönetim oluşturduğunu ve o bölgeyi nasıl bir demokratik, laik bir bölgeye çevirdiğini herkes müşahede ediyor yani. Dolayısıyla elbette bu konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü Türkiye şüphesiz bizim maslahatımız için buraya girmedi yani. Yani bizi korumak için buraya gelmedi. O askeri o gözlem noktalarını bizi korumak için inşa etmedi. O gözlem noktaları kendi maslahatı için inşa etti. Ve yani bir şeyi de hiçbir zaman unutmamak lazım. Türkiye Rusya'nın müttefiği yani. Rusya'da nizamın hamisi. E şimdi elbette yani onların kendi aralarında bazı sözleşmeleri var. Mesele sadece Türkiye-Rusya'da değil. Yani biliyorsunuz bazen söylüyorum. Yani çok daha büyük projeler dönüyor. Ha, umumen bütün dünya üzerinde yani büyük bir proje çalışıyor bu. Yani şey tabiriyle 4. Sanayi devrimi dedikleri yani bütün dünya halkını dinsizleştirmek, adab ve ahlak ve yani adetlerden tamamıyla koparmak, tamamıyla ibahi bir dünya halkı projesi yani bu. Tabii bu şeyde bu projede en büyük engel kimler? Evet. Müslümanlar umumen ve özellikle Müslümanlar arasında mücahitler en büyük engel ha. Yani işin hakikati dinin muhafızları ve umumen bütün semavi dinlerin hatta belki diyebilirsin ki yani bu tarafa karşı bu üstün akıl dedikleri ki üstün akıl diye bir tabir batıl bir tabir ama onlar öyle bir tabir kullandığı için söylüyorum. Yani bu dünya hakimiyeti peşinde olan bu ibahi dinsiz dünya halkı oluşturmaya çalışanlara karşı bütün işin gerçeği bütün dinleri muhafaza eden, himaye eden mücahitler yani. Çünkü dini için canını ortaya koyan, silahla ortaya yani ayağa kalkan ve o değerleri, dini değerleri için savaşan bir tek mücahitler yani. Dolayısıyla ilk hedef de onlar yani o manada bu bölge çok yani çok kritik bir bölge ha. Ki zaten hep kritik bölge olmuştur. Çünkü burası neresi?
Şam.
Şam bölgesi her zaman için savaşların daima odak noktası hep merkezinde olmuştur yani. Çünkü Kudüs burada. Ha Kudüs burada. Dolayısıyla hatta bu İslam fıkhında kendi şeysi vardır. Yani yansıması vardır. İslam fıkhında özellikle cihat fıkhında Şam ehli ulema tercih edilir. Ve aralarında özellikle İmam Evza'i rahimullah. Şam allamesi yani imamı. Onun görüşleri cihat fıkhında tercih edilir. Çünkü Şam ehli hep savaş ehli olmuş. Ha, hep savaş ehli olmuş. El muhim elbette burada yani kafirlerin çok büyük oyunları var. Ha. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak lazım. Onu da yani elbette yani görmezlikten gelmemek lazım. Yani çok ince bir ve çok dar bir ince hassas bir yoldan suluk ediyor yani. Yani yaptığın bir hatanın çok büyük bir zarara dönüşebileceği bir yoldan suluk ediyor. Ki inşallah vaktimiz yeterse size geçen getirdiğim bu Şeyh Bin Baz'ın ve Heyet-i Kibar Ulema'nın verdiği fetva. Onu inşallah beraber biraz şey edelim bakalım. Ve onun neticesinde yani Suudi Arabistan ne hale geldi ve şu anda ne halde işte. Yani o hatalar, yapılan hatalar nereye yani neye mal oluyor? Ki bu da böyle bir durum olabilir. Ha tabii şimdi Türkiye'yi Amerika ile elbette kıyaslayamayız. Çünkü Türkiye'nin Müslümanlara karşı muharip oldukları görülmemiş. Tamam mı? Yani o tek tük NATO şeysinde, dahilinde, Afganistan'da vesaire, Somali'de vesaire yani askeri böyle bazı hareketler yapmış onlar. Ama hani sancak itibariyle bizzat kendisi Müslümanlara, mücahitlere karşı savaş açtı bugüne kadar görülmemiş. Bu sadece görülmemiş demeyelim. Bir dönem mücahitlere karşı savaş açtılar. Yani sancak açtılar. O da hangi dönem? Ne zaman mücahitlere karşı savaştı? Türkiye. Yok, yani. Cumhuriyet dönemi. Tamam. Kemalistler, yani Kemalistlerin sancağı altında Atatürk'ün ve Kemalistlerin sancağı altında şeye karşı mücahitlere savaş eden, Türkiye'deki kıyam eden mücahitleri karşı. O zaman yani mücahitleri karşı savaşa, yani o istisna, onun dışında umumen Türkiye'den Müslümanlara karşı bir harp hali bilmiyoruz yani. Ve burada da yani Suriye cihadında da ilk de zamanlardan beri Türkiye mücahitlerin aleyhine değil, lehine hep hareket etti. Yani. Çünkü gerçeği o yani. Ta baştan beri yani mücahitlere Türkiye tarafından değişik yani vesilelerle yardımlar geliyor. Tamam. O zaman toparlayalım bu birinci konuyu. İkinci konuyu inşallah gelecek derste başlayacağız. Ama bu birinci konumuz yani heyetin bölgeye girişi. O zaman diyoruz ki biz bu dersi umumen niçin yaptık? Birinci mesele yani vaziyeti izah etmek. Tamam. Bu konuda bizim görüşümüz nasıl? Yani görüşümüz ne demek? Görüş İslam'ın yani dini ölçülere göre nasıl olması lazım? Ona da diyoruz ki yani heyetin yani son netice olarak yani racih maslahat olarak yani racih bir maslahatı muhafaza etmiştir. O racih maslahat da nedir? Umumen yani bölgenin korunması. Tamam. İdlib bölgesinin korunması yani. Maslahatı bu. Ona da kimler giriyor? İdlib bölgesine bir yani cihat hareketi giriyor umumen. Yani buradaki cihat hareketi bütün o cemaatleriyle beraber. İkincisi mücahitler giriyor. Fertler yani. Mücahitlerin arasında özellikle muhacirler giriyor. Yani burada toplanmış olan muhacirler bölge düştüğü zaman nereye gidecek? O aileleriyle, o çocuklarıyla yani az, sayı az değil yani. Ve şartlar eskisi gibi değil. Yani el muhim yani cihat hareketi umum. Cihat hareketinin maslahatı bir. İkincisi mücahitlerin maslahatı. Özellikle hususen mücahitler arasında muhacirlerin maslahatı. Ve bölge halkının maslahatı. Umumi bölge halkının maslahatı ve ileriye yönelik yani bölgede hala ümit var yani ha kardeşler. Hala ümit var. Yani biz asla bundan vazgeçmiyoruz. Yani bu bölge inşallah zaten o kesin. Yani bu bölgede zaten her haliyle yani tekrar Nebevi hilafet ikame edilecek. Yani bunda şüphe yok. Lakin yani biz de bunu görebiliriz. Tamam yani bu çok uzak bir tarihte olma mecburiyetinde değil. Yani hala şu sahada gerçekten Allah için savaşan ihlas ile, takva ile hedefini bilen ve hedefine nasıl gideceğini bilen çok kardeş var elhamdülillah. Ve bize çok kardeş hani biz o çok kardeş on binlerce vesaire değil. Çok kardeş çok daima nisbidir. Yani çok ne manada? Allah için yeterli olduğu kadar. Allah Azze ve Celle bazen birkaç, bir avuç kadar Müslümanla iktifa ediyor. Bazen biraz daha fazla istiyor. Bazen daha azını istiyor. Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin iktifa edebileceği kadar çok Müslüman sahada var. Ve yani bu sahayı inşallah göreceksiniz Allah'ın izniyle. Bu saha Allah'ın dinini ikame edecek. Tamam. Allah'ın dinini ikame edecek. Burada tevhid ve şeriat hakim olacak Allah'ın izniyle. Ama yani dolayısıyla ona yani istikbale yönelik de bu maslahatı korumak için. Yani bölgenin elimizden çıkmaması için ha. Bu bölgede yine bizim şey de olsa, kısıtlı da olsa, o bütün o kusurlarla beraber de olsa, ha bütün o acizliklerle beraber de olsa yine neticede bölgede hakim biziz. Yani yine hakimiyet acizlikle beraber vesaire vesaire bildiğiniz yani o kusurlarla, o kısıtlılıkla beraber yine yani hakimiyet yine bizim elimizde. Bak şu anda da yani işte ona hangi yönden bakarsan bak ama neticede yani bir vakası var, bir gerçeği var. Şu anda da yani Türk askeri evet bölgede de Türk askerinin varlığını hissediyor musun?
Yok.
Yok hissetmiyorsun. Evet Türk askeri bölgede ama Türk askerinin varlığını hissetmiyorsun. Çünkü Türk askerinin yani öyle konvoy halinde yani teftişe çıkması veyahut da bir yerlere haciz kurmuş olması veyahut da bir yerlere baskın yapması veyahut da bir yerlerde hani bir ağırlığını ortaya koyduğu bir alan yok. Yani evet o gözlem noktalarındalar. Hatta çok yani şey aralarla, çok uzun aralarla o değişim yapıyorlar. Çok yani çok uzun aralarla değişim yapıyorlar. umumen sen yani aslen hatta yani o değişim esnasında vesaire veyahut da kendi bazen hani konvoy şeklinde hani çıkıyorlar ya, onları dahi göremiyorsun yani. Yani denk gelmen çok nadir oluyor. Ben şahsen hiç denk gelmedim. Ha, denk gelen bazı kardeşler var ama o da daha ziyade yani sermede taraflarında olabilir veyahut da yani o noktaların olduğu yerde yani el muhim. Yani varlıkları takriben yok gibi. Ben mesela gözlem noktalarında ben görmedim. Yani Türk bayrağı mesela çekilmiyor. Siz gördünüz mü hiç? Yani Türk bayrağını mesela çektikleri veyahut da öyle şeyler yani kendilerinin varlığını orada gösterdikleri bir yani öyle bir nişane ben bilmiyorum. Yani bütün o şeyle tabii diyemeyiz yani hani o söz bazıları hemen bunu itiraz edecekler. Yani Türk askeri heyetin kontrolü altında sözüne. Doğru yani tam kontrolünde değil ama kontrolü dışında da değil. Tamam yani öyle kontrolündedir demek yani zor olduğu gibi ama ondan daha şey olan kesinlikle kontrolü dışında da değil. Yani neticede yani o girişleri de sağlayan yine heyet, noktaları veren heyet, noktalarda yani umumen yani burada Türk askerinin hareketlerini kontrol eden heyettir yani. Tamam. Dolayısıyla yani umumen diyebiliriz ki yani heyet bu adımla yani sahanın sahanın maslahatını korumuştur. Tamam. Dolayısıyla yine diyorum yani biz bu olanları yani isterdik ki olmamış olsaydı. Tamam böyle bir şey olmamış olsaydı hepimiz sevinirdik ve ben eminim kesin eminim ki yani ve biliyorum ki heyetteki kardeşler de yani heyetteki kardeşler umum heyeti kastetmiyorum heyette yani o kararları veren kardeşler de böyle bir şey olmasaydı olmamış olmasını tercih ederlerdi yani. Onlar da böyle bir şeyin olmasını istemiyorlardı. Ama bir kere düştü yani böyle bir hale düştük yani. Allah Azze ve Celle bize güç kuvvet versin. Amin. Tamam. El muhim o zaman şey ne? Netice. Yani heyeti bu attığı adımdan ötürü kötülemek. Kötülemek ne manada? Yani sağlıklı bir tenkit herkes için açıktır. Sen elbette yani bunu sağlıklı bir şekilde dini ölçüler dahilinde tenkit edebilirsin. Sorun yok. Ama heyeti bundan ötürü yani. Bundan ötürü yani Türkiye dostluğu ile veyahut da Türkiye ile işbirliği yapmak ile veyahut da Türkiye'nin uşaklığını yapmak ile veyahut da Suriye cihadını sattı diye veyahut da bölgeyi sattı gibi ithamlar bunlar zulüm ha. Bunlar zulüm yani. Yani bunu heyet hak etmiyor. Böyle yani heyete karşı böyle haddini aşmak zulümdür. So bu birinci şeydi yani bu bir maksut. Bu ikinci bir maksut da ne yani şu derslerin ben çok daha önce de söyledim yani bu bizim şu zamanın iki büyük fitnesi. Çünkü Şeyh Ebu Yahya dediği gibi yani maalesef şu anda kafirlere murtetler her tarafta galip gelmişler. Yani galip gelenler şu anda onlar yani. Her tarafı işgal etmiş, her tarafta hakimiyetini genişletmiş ve yani yerleştirmiş kafirler ve murtetler. Dolayısıyla biz onların arasındayız. Dolayısıyla daima neyle muhatabız? Hani biz mustazafız yani. Şimdi gerçeği o. Mustazafız. Dolayısıyla yani o mustazaflık hali şu anda Müslümanlarda umumen şey olan yaygın olan, galip gelen olduğu için bizim şu zamanda ve ileriki zamanda belki yani özellikle hep iki tane şey olacak yani iki fitneyle karşı karşıya olacağız. O da birincisi bu kafirden yardım alma, iki de kafire yardım etme. Tamam. Yardım alma ve yardım etme. Bu istiane ve iane. Bu yani muhtemelen gelecek günlerde de yani Müslüman İslam ümmetinin en merkezi en önemli hususlardan konulardan olacaktır. Ve bu bahiste de elbette iki taraf meydana ortaya çıkıyor. Bir taraf bu şeylere ölçüsüz girişen ve bundan ötürü de irca, ondan sonra irca sonrası da artık cehmileşme, ondan sonra irtidada kadar kayan taraf var. Bir de buna tepki olarak bir de gittikçe aşırıya giden tekfirciliğe, ondan sonra hariciliğe kayan taraf var yani. Ve onlar da yani haricilik ardından da irtidat. Yani şöyle bir şey de anlaşılmasın. Haricilik yani sadece irca insanı irtidada götürür diye bir şey yok yani. Haricilik de insanı irtidada götürür. Yoksa biz bunu sahada da gördük. Yani o devlet cemaatinin nizamla ittifak edip nizamla beraber mücahit vurduğunu görmedik mi? Nizamla beraber ittifak edip Müslümanları öldürmek nedir? Kafirle beraber birlik olup da Müslüman öldürmek küfür değil midir? Yani nasıl ki irca irtidada çıkabiliyorsa haricilik de irtidada çıkabilir yani. Bunlar iki yani kendi özünde tam kendi özünde iki aynı batıl. İrca da haricilik de yani. Bunlar sadece cihetleri. Ha? Bunun aklis yani cihetleri birbirine ters yöne gidiyor. Lakin kendi özünde yani bunlar aynı batıl. Dolayısıyla yani şu dersi işlemenin bir sebebi de bu konuda ölçüler de tayin etmek. Onun için o temhidi dersleri yani konuları işledik. Ölçüler tayin etmek. O bağlamda da nedir yani onu da son olarak yapalım. Ondan sonra bu konuyu bitirelim veyahut da dediğim gibi vaktimiz olursa inşallah şu fetvayı da kısa da olsa gözden geçirelim yani inşallah. Ama ondan evvel geçen derste asıl okuduğumuz ama hani şey olsun diye ölçüler olsun ha diye. Çünkü bazıları var bu hep çok soruyorlar yani bu kafir bir şirket vardır veyahut da bir grup vardır veyahut da bir taraf vardır. Onlar bize yardım edip yani onlardan yardım almak istiyoruz vesaire. Hangi ne zaman caiz olur, ne zaman caiz, ne zaman caiz olmaz vesaire sorular geliyor. O manada da şunu söyleyelim. Bu konuda şahsen yani son söz yani en güzel ifade etmiş olan kimdir? Şeyh Ebu Yahya'dır. Rahimallah. Tamam. Dolayısıyla bizim de bu konuda söyleyeceğimiz şeyhimiz Şeyh Ebu Yahya Elibi Rahimallah'ın sözü. Onun koyduğu yani bu bahiste ölçüler. Onu daha önce de okumuştuk ama burada tekrar net olarak hangi ölçüleri ortaya koyuyor onları belirleyelim. Ondan sonra bitirelim konuyu. O da birincisi ne? Diyor ki hani birincisi bu kafirlerin, asli kafirlerden ve murtetlerden istiane nedir? وَمَا الْقَوْلِ بَاَنَّ هَذَا هُوَ الْحُكْمُ الْأَصْلِ الْمَقْتُوبُ بِهِ فِي حَقِّهِمْ yani onlardan istiane caiz değildir. Bu aslen meselede kesin olan ve asli olan hüküm budur. Ama ne diyor? İlla enni la ezzimu bi ademi cevazil isti'aneti bil murteddin fi hadal asr. Bu asırda murtetlerden ve murtetler artı asli kafirler. Tamam. İstianenin diyor caiz olmadığına ben diyor kesin bir surette söyleyemem. Onun sebebi nedir? Çünkü her yerdeler. Güç sahibiler. Yani onlar artık yani umumen hakim konumdalar. Her yere ellerini uzatmışlardır diyor. Dolayısıyla sarı taamulu ma'ahum vel ihtikaku bihim la yakadu yenfeku anhu ahadun. Dolayısıyla hiç kimse onlarla bir temasa girmeme, onlarla bir ilişkisinin olmaması, bir temas yani bir muamelesinin olmayışı mümkün değildir. O yapacak bu işte zaruret hali bu. Başka bir çaren yok yani. Dolayısıyla diyor yani bu zarurettir ama zaruretinde hükümleri vardır. Hükümlerde ne? Yani zaruri olduğu kadar. Ona göre tahdid edersin yani o hükümlerin işletilmesi o zaruretin mahalliyle olur. Ondan sonra bu bahiste Şeyh Ebu Leysel Libi Rahimullah'ın bir Suudlu bir alimden getirdiği bir fetvayı ya da ondan sorduğu ve aldığı fetvayı getiriyor. Ve o fetvada la haraca fi taamuli ma'ahum li tahsilil masalih maslahatların tahsili için onlardan, onlarla muamele. Bak umumen diyor, la haracı fit taamuli ma'hum. Çünkü taamule sadece istiane değil, mesela muahede de girer. Muahede, yani anlaşma. Anlaşma da muamele denir. Veyahut da istiane, yardımlaşma. Yani bunlar hepsine caiz olur diyor. Eğer bir maslahatın tahsili için, tam maslahat ne? Racih maslahat. Racih maslahat. Racih maslahat da ne? Yani maslahatın murselecilerin, yani anlayışı dahilinde değil, racih maksat hakikaten şer'an racih. Yani şer'an racih olması için ne olması lazım? Delillerin desteklediği, ha? Yani şer'i delillerin desteklediği bir maksat olması lazım. Özellikle şu zamanda diyor, ondan sonra bunun üç şartı getiriyor. وَذَلْكِ بِشُرُوتُ Üç şart. Birinci şart nedir? Yani onların aldatmasından emin olması. Tamam? Birinci şart. Aldatmalarından emin ol. Yani bu yardım alınacak olan kafir taraf ya da murtet taraf aldatmayacak beni. Bana kalleşlik yapmayacak, bana ihanet etmeyecek surette yani güvenmesi lazım. Bu bir şart. Hatta او تكون على حذر بحيث لو صارت خيانة لا تتجاوز موقعها. Veyahut da en azından ne? En azından şayet bir ihanet vaki olursa o ihanetin etkisini kontrol edebilecek bir güce sahip olman lazım. Tamam? Yani aslen şart nedir? Aslen ihanet etmeyecek. O konuda ben yani eminim. Aslen şart bu. Lakin böyle bir şartı nasıl? Yani nasıl ölçeceksin? Nasıl zapt edeceksin? Nasıl yani yani tespit edeceksin? Dolayısıyla ne diyor? En azından nasıl bir kudrete sahip olman lazım? Ona muktedirsin, onu ölçebilirsin. Yani şayet bana ihanet ederse, şayet bana bir karşı kalleşlik yaparsa ben o ihanetin etkisini kontrol edebilecek bir güce sahip miyim değil miyim? Onu en azından gözden geçirmesi lazım. Ve eğer buna hazırlıklı ise, eğer yani o ihanetin etkisini kontrol edebilecek bir güce sahip ise o zaman yani şart yerine gelmiş olur. Ama öyle bir güce sahip değilse o zaman şart yerine gelmiş olmaz. O zaman istihane de caiz olmaz. Tamam, bu birinci şart diyor. İkinci şart, maslahatın racih olması elbette. Maslahatın racih olması. Maslahatın racih oluşunu peki kim tayin edecek? Ha? Evet yani. Yani onu tayin edebilecek olan o ehliyete salih sahip olanlar tayin edecekler. Yani ilim ehli. İlim ehli. Yani onu işin başında da, yani dersin başında da nazil meseleleri şey derken, incelerken dedik yani nazil mesele içtihattır. Dolayısıyla her bir içtihadi konuda olduğu gibi bu konuda yani son söz kimlere aittir?
Alimler.
Ulemaya aittir. Ulemaya ait. Ha. Yani maslahat var mı yok mu? Ve maslahat var ise o maslahat racih midir? Ha. Onu belirleyecek. Sonra o racih maslahat hangi yöntemlerle, hangi yol ile biz bu maslahatı celbedeceğiz? Burada sınırlarımız ne olması gerekir? Yani nereye kadar gidebiliriz? Nerede durmamız vaciptir? Nerede artık yani mazeretten çıkacağız? Ruhsattan çıkacağız? Zaruretten çıkacağız? Bunları kim belirleyecek? Ulema belirleyecek. Ve yani bu mesele, bizim meselede biliyoruz yani bu konuda heyetin kendi bünyesindeki şer'iler bu meseleyi incelediler yani. Ve bu konuda zaten onu hep dile getiriyorlar. Yani biz bu konuda yani şeriatın bize koydukları sınırlara kadar gitme mecburiyetindeyiz. Bunu çok duyduk kendilerinden. Yani aşmayacağız ama şeriat bize ne kadar genişlik tanırsa o genişlikten de istifade edeceğiz. Ha bu acizliğin yani zorunlu olarak yani acizliğin yani senin üzerine icbar ettiği bir hal. Acizsin. Aciz olduğun zaman bu sefer ne edersin? Yani sınırlar nerede? O sınırları geçmemek, aşmamak için mücadele verirsin. Acizlik bu yani. Ama bu sınırları aşmamaya çalıştıklarını bize defalarca söylediler. Yani o sınırlar bizim sınırlarımız. Ama o sınırları yani şeriatın sağladığı da genişlikten istifade edeceğiz dediklerini çok duyduk yani. Ama o söz de nereden geliyor? Çünkü yani bu meselelerin kararını yani şer'iler, şer'ilerle istişareden geliyor. Yani bir de o, biliyoruz yani sadece kendi bünyelerindeki şer'ileri değil, hariçte olan bazı ulema ile de istişareleri var. Yani onu da biliyoruz. Dolayısıyla yani umumen zaten onu daha önce de söyledim. Yani cepheyle devlet arasındaki ihtilafta devlet hariciliğe kaydı gitti ve saptı gitti. Cephe kendisini toparladı. Niçin? Çünkü cephe ulemaya itibar etti. Yani ulemanın yine tevcihatlarına değer verdiği ve ulemanın tevcihatlarına tabi olduğundan ötürü cephe kendisini toparlayabildi. Hilafet cemaatinin yani tersine zıttına, çünkü onlar ulemayı hepsinin üzerine çizdiler, kötülemeye başladılar. Onun cezası, sadece onun cezası yani bırak o diğer bütün o cerimeleri, yani sadece bu davranış dahi onların sapmasını gerektirdi. Ulemayı yani bu şekilde yani saygısız ve yani saygısız davranmalara ulemaya karşı. Yani el muhim o zaman yani maslahatı tabii kim tayin edecek? Ulema tayin edecek. Ulema. Sonra üçüncüsü de yani o maslahatın nihayet bulmasıyla o istihanenin nihayet bulması. O da üçüncü şart. Bu da nereden kaynaklanıyor? Çünkü gayra bağın ve la adil. Sen haddini aşmaman lazım. Yani sen zaten o haramı işliyorsun. Çünkü mecbursun. Ama mecburiyet kalktığında artık iş aslına döner. Asıl da nedir? İstihanenin caiz olmayışı. Ha, bu şartlar riayet edilmesi lazım. Sonra Şeyh bu Yahya'da ne diyor? Yani bu üçüncü şart. Dan sonra yani bu şey, bu istiane külliyen açık olan bir istiane olmaması lazım. En la yekune emru ta'amuli vel isti'aneti meftuhan infitahan külliyen. Yani her alanda ve umumen yapılacak bir yani bir muamele olmaması lazım. Bu çok mühim. Bu çok önemli. Yani sen onu adeta bir yol arkadaşı gibi veyahut da evet yol arkadaşı değerlendirip her bir alanda onunla yardımlaşman, her bir alanda ondan yardım almak. Bu seni ne edecek? Ona yakınlaştıracak. Yakınlaşınca da ne? Bir muhabbet, bir yani bir kabul meydana gelecek. O da neyi sağlayacak? Dostluğu sağlayacak. O dost olduktan sonra da zaten artık sen onun güdümüne girmiş olacaksın. Bir bakmışsın ki sancağı altında savaşıyorsun. Onu artık zamanında yol arkadaşı olduğun başkalarına karşı bu sefer savaşa giriyorsun. Burada sahada birçok fasılda mesela gördüğün gibi şu anda. Dolayısıyla diyor ki وَاِنَّمَا يُنْظَرُ فِي كُلِّ حَالَةٍ جُزْئِيَّةٍ بِعَيْنِهَا وَتُدْرَسُ zorufuha ve ma yetaallaku biha min el mesal ve mefasit. Bu çok önemli. Şeyh Ebu Yahya rahimehullah burada bu şeysi, bu zabıt yani. Her bir meseleye o yani o istihane edilecek olan her bir halde bizzat o hale, o cüz'i hale kendi şartları dahilinde değerlendirilmesi lazım. Yoksa şimdi mesele yani bir kere tam bir kere girdi Türkiye'ye ne yapacağız? Ondan sonra işi bırakacak değil. Her bir yaptığım her bir istianenin bizzat kendisinde tekrar şartları değerlendirmek, yani burada zaruret çini var mı yok mu ve maslahat nedir, mefsedet nedir, racih maslahat nedir vesaire, bunların hepsini her bir cüzi meselesine değerlendirilmesi lazım. Yani her attığım bir adımda, her attığım bir adım kendi zatına şer'an değerlendirilmesi lazım. Onu kastediyor. Ondan sonra ne? Yani bu asli kafirlerle istianenin, ulemanın cevaz verenlerin tabi. Yoksa cevaz vermeyenler zaten şart olarak bir şey getirmiyorlar. İstihane sadece hangi halde caizdir diyorlar? Zaruret halinde ya da şiddetli ihtiyaç halinde. İkisi aynı şey. Ama cevaz verenler şartlar getiriyorlar. O da diyor ki Şeyh Ebu Yahya, bu şartlar hepsine tahakkuk etmesi lazım. Şartları riayet edilmesi lazım. Sonra da ne yine tabi tahzir ile şeysini, sözünü bitiriyor yani bu konuda yine sakındırarak yani yine ne edilmesi lazım? Fahatta ala hadal kavl yenbeği, yani buna cevaz verenin sözünü nekte kabul ettiğimiz takdirde yenbeği tegayyudu fil isti'aneti bihim alel halatil cüz'iyyetil muakkate, yani o ha, o cüz'i hallere, o zamanda, o vakada düşmüş olan o cüz'i haller ile ne etmen lazım? Takyid etmen lazım, sınırlandırman lazım. Sadece orada yani mahallinde işlemesi lazım. Mahallinin dışına çıkmaması lazım. اَلَّتِ لَا تَتَعَدَّ مَحِلَّهَا وَمَحَلَّهَا. Yani mahallini aşmaması lazım. Sonra neydi pekala Şeyh Ebu Yahya'nın ulemadan, yani bütün ulema sözlerini çıkardığı şartlar? Birinci şart nedir? Müslümanlar hakkında iyi niyetli, güzel yani görüş sahibi olmaları. Birinci şart. İkinci şart? İslam hükmüne cari olması. İslam hükmünün yürürlükte olması. Üçüncü şart?
Galibe ve zaferden sonra hükmün İslam'ın olması.
İslam'ın olması. Sonra dördüncü şartta ha böyle bir yardım almaya hakikaten ihtiyaç bulunması. Beşinci şartta güvenilir kişiler olmaları. Sonra altıncı şartta ihanetlerin defedecek güçe sahip olmaları. Yedi muhalefet etmeleri. Sekizinci şartta kendi başına tek kendi sancaklarına savaşmaları, olmamaları, yani yine Müslümanların sancaklarına tabi olmaları. Bu şartlar altında istihaneye cevaz vermişler ve bu şartlar altında yani bazı alimler asli itibariyle istihaneye cevaz vermişler. Ama yani bir tercih ettiğimiz ne? Yani bu şartlar altında zaruretten ötürü bu şartlarla beraber zarureten yani istihaneye cevaz verilir. Tamam. Böylece ilk konumuzu bitirmiş olduk.